bana. Ne olur. Sevgili peygamberime anlat. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırla. Her şeyimizi ona borçluyuz. En evvel peygamberime anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolumu aydınlat.
Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Sevgili Peygamberim, sahibi Enver Ören, yazan ve genel yayın yönetmeni Rahim Er, program yönetmeni Ahmet Çelik, yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu.
Kibir ve azamet sahiplerine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
Yemen, Habeşistan Krallığı'na bağlı bir valilikti. Yemen valisi Ebrehe, kısa boylu, şekilsiz, hilekar ve ihtiraslı bir adamdı. Eyaletinde yaşayan Arapların her sene akın akın Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gitmelerini bir türlü çekemiyordu. Koyu bir Hristiyan olan Vali Ebrehe, başkenti San'a şehrinde devrin en ünlü mimar ve ustalarına gayet süslü ve gösterişli bir kilise yaptırdı. İsmini de Kuleys koydu. Habeş kralı Necaşi'ye bir mektup yazarak bundan sonra Arapların haç için Kuleys Kilisesi'ni ziyaret etmelerini istedi. Bundan sonra Mekke'ye gitmek isteyen Araplara müsaade edilmeyeceğini bildirerek kralın da izin ve desteğini aldı.
Vali Ebrehe'nin bu kararı Arapları çok kızdırdı. Nukayl ismindeki bir Arap o kızgınlıkla gece Kuleys Kilisesi'nde girerek vurdu, kırdı ve ihtiyacını yaparak kiliseyi kirletti. Daha sonra bir kaza sonunda çıkan yangınla kilisenin ahşap bölümleri yandı. Bütün bu olaylar Ebrehe'yi iyice kızdırdı. İntikam almak için yemin etti. Kabe'yi yakıp yıkmaya karar verdi. Bu maksatta büyük bir ordu kurdu. Ordusunda 4000 fil ve 300 bin asker vardı. Yemen valisi Ebrehe'nin bu kararını öğrenen Mekkeli Araplar korkuya kapılıp telaşlanarak heyecanlandılar. Hemen emirleri Abdülmuttalib'e giderek durumu ona anlattılar. Abdülmuttalib'in şu cevabı Mekkelileri rahatlattı.
Ey Kureyş kabilesi! Endişeye kapılıp huzurunuzu bozmayın. Boşu boşuna korkup telaşlanmayın. Yemen ordusu gelip Kabe'yi yıkamaz. Kabe'nin sahibi var. Onu koruyacağından şüpheniz olmasın. Ama ferman-ı ilahi böyleyse kim mani olabilir?
Mekke yakınlarına gelen Ebrehe'nin askerleri Araplara ait koyun ve develeri alarak götürdüler. Bunların arasında Abdülmuttalib'in develeri de vardı. Vaziyeti öğrenen Abdülmuttalib Kureyşli yiğitlerle beraber silahlanarak doğru Sebir Dağı'na çıktı. Burada onları şaşırtıp hayrete düşüren bir hadise meydana geldi. Muhammedi Nur Adem Aleyhisselam'dan beri aziz peygamberimizin soyunu takip ederek geliyordu. İşte bu nur şimdi Sebir Dağı'nda sevgili peygamberimizin dedesinin alnında bir ay gibi parlamaya başlamıştı. Abdülmuttalib'in alnındaki bu nur gecenin karanlığında adeta Mekke'yi aydınlatıyordu. Bunu gören Abdülmuttalib yanındakilere
hemen Mekke'ye dönüyoruz. Bu nurun alnımda parlaması düşmana galip geleceğimize işarettir. Zafer bizim olacaktır.
Diyerek Mekke'ye geri döndüler. Bu sırada Ebrehe Mekke yakınlarına gelmişti. Komutanlarından birini şehri teslim almak üzere Mekke'ye yolladı. Ebrehe'nin adamını Abdülmuttalib'in yanına götürdüler. Komutan Abdülmuttalib'i görünce şaşırdı, eli ayağı dolaşmaya, her tarafı zangır zangır titremeye başladı. Dili tutularak konuşamaz oldu. Daha sonra kendini topladı ve yeri öperek Abdülmuttalib'e şunları söyledi.
Ey Abdülmuttalib! Kureyş'in en ulusu olduğun her halinden belli. Bunu bizzat görüyor ve bütün kalbimle şehadet ediyorum.
Bundan sonra Abdülmuttalip çalınan develerini istemek üzere Ebrehe'nin konakladığı Taif'e gitti. Abdülmuttalip'in geldiğini öğrenen Ebrehe elinde olmadan onu karşıladı ve baş köşeye oturttu.
Mekke emiri Abdülmuttalip'in bizden bir arzusu mu var? Çekinme. Söyle ey Abdülmuttalip.
Çekinmek mi? Sizden çekinecek olsaydım buraya gelmezdim. Askerlerin develerimi çalmışlar. Onları geri almaya geldim.
Demek develerini istemeye geldin ha? Ben buraya Kabe'yi almaya, yerle bir etmeye geliyorum. Sen burayı çaldırmıyorsun. Develerinin derdine düşüyorsun. Bu nasıl iştir ey Abdülmuttalip?
Ben bana ait olanları istemeye geldim. Develer benim olduğu için istiyorum. Kabe'ye gelince orası Allah'ın evidir. Yüce Allah evini düşmanın şerrinden korur. Sen merak etme.
Bu konuşmalar olurken bir grup fil getirildi. Bu hayvanlar bir takım hareketler yaparak Ebrehe'ye bağlılıklarını gösteriyorlardı. Mahmude ismindeki fil Ebrehe'ye değil de yanında bulunan Abdülmuttalip'e sevgi gösterilerinde bulunmaya başladı. Filin bu hareketi orada bulunan herkesi şaşırtmıştı. Etrafı derin bir sessizlik kaplamıştı ki fil Allah'ın izniyle konuşarak Abdülmuttalip'in alnındaki son peygambere ait Muhammedi Nur'u selamladığını söyledi.
Abdülmuttalip'in sulh teklifini kabul etmeyen Ebrehe Mekke'ye yaklaştı. Hücum için son hazırlıklarını yaptığı sırada beklenmedik bir şey oldu. Ebrehe'ye diğer savaşlarında büyük faydalar sağlayan Mahmude, Mekke istikametine doğru bir türlü yürümüyordu. Ne kadar çalışıp çabaladılar, hayvanı ne kadar dövdülerse de Mekke'ye doğru bir adım bile atmadı. Yemen ordusu bu fille uğraşırken beklenmedik bir başka olay daha oldu. Bir anda gökyüzünü Ebabil denilen ve bu bölgede daha önceden hiç görülmeyen siyah renkli, yeşil boyunlu, uzun ayaklı, ufak gagalı kırlangıçlar doldurdu. Kuşların gagalarıyla ayakları arasında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar vardı. Her taşta Kabe'yi yıkmaya gelen düşmanlardan birinin adı yazılıydı. Kuşlar önce toplu olarak Kabe'nin üzerinde uçup tavaf ettiler. Daha sonra taşları Ebrehe'nin ve askerlerinin üzerinde bırakmaya başladılar. Taşların her biri bir askere isabet ederek hemencecik öldürüyor. Ne olduğunu şaşıran düşman büyük bir bozguna uğradı. Sağ kalanlar Yemen'e doğru kaçmaya başladılar. Vali Ebrehe de kaçtı ama baş şehri San'a'ya vardığında cüzzam hastalığına yakalandı ve parmakları çürüyüp düşerek feci şekilde can verdi.
Savaş meydanını binlerce asker, fil ve at ölüsü doldurmuştu. Hayvanlardan sadece Mahmude ölmemişti. Birkaç gün sonra Mekke'yi öylesine pis bir koku sardı ki şehir yaşanmaz hale geldi. Abdülmuttalip Allah'a dua ederek Mekke'yi bu kokudan kurtarması için yalvardı. Kısa süre sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. Irmaklar gibi akan seller bütün cesetleri alıp götürdü.
Bu olay sevgili peygamberimizin doğumlarından 2 ay evvel olmuştu. Mekkeliler bu tehlikeyi peygamber efendimizin esti satırı sayesinde atlattılar ve düşmandan arta kalan büyük bir ganimete kondular. Mekkeli Araplar bu vakanın geçtiği tarihe fil yılı dediler ve Allah'ın katında Kureyşlilerin makbul olduğunu anladılar.
Sevgili dinleyiciler, şimdi de sevgili peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'i daha yakından tanıyalım.
Şeybetül Hamd, Abdülmuttalip diye bildiğimiz büyük babanın asıl adı. Babası Haşim, o dünyaya gelmeden evvel bir yolculuk sırasında Filistin'in Gazze şehrinde vefat etmiş.
Doğduğu zaman saçı bembeyaz olduğu için Arapçada ak saçlı manasına gelen Şeybek kelimesinin ilavesiyle ismini Şeybetül Hamd koymuşlar. Ancak onun meşhur ismi Abdülmuttalib'dir. Bu Muttalib'in kölesi demek.
Küçük Şeybe Medine'de annesinin yanındadır. Onun hal ve hareketlerindeki farklılık, yüzünün güzelliği hemen görülüyordu. Şeybe'nin bu üstünlüğü Mekke'deki Kureyş lideri olan amcası Muttalib'e anlatıldı. Muttalib, kardeşi Haşim'in oğlunu o güne kadar hiç görmemişti. Hemen bir deveye binerek Medine'ye yeğenini görmeye gitti. Medine'ye vardığında evlerin önünde oynayan bir sürü çocuğun içinden yeğenini kimseye sormadan tanıdı. Muttalib sonradan bu anı tasvir eden dokunaklı şiirlerde yazacaktır.
Muttalib yengesinden müsaade alarak yeğenini Medine'den Mekke'ye götürdü. Yolculuk sırasında kendisi deveye binmiş, Şeybe'yi de terkisine oturtmuştu. Bu halde Mekke'ye girdiler. Yolda tanıdıkları arkasındaki bu çocuğun kim olduğunu sorduklarında Muttalib bir süre tereddüt ettikten sonra birden kölemdir dedi. Yeğenim dese koca Mekke reisi yeğenini nasıl gezdiriyor diye dedikodu yapılacak. Bundan endişe ettiği için birden kölemdir deyiverdi. Şeybe bundan sonra Abdülmuttalib diye çağrılmaya başlandı. Yani Muttalib'in kölesi. Daha sonra Muttalib Şeybe'yi yeğeni olarak tanıttıysa da o hep Abdülmuttalib olarak anılır oldu.
Abdülmuttalib misk kokulu.
Evet, Abdülmuttalib miskler gibi kokuyor. Alnındaki pırıl pırıl Muhammedi nur, hayır ve bereket vesilesi. Ne zaman Mekke'de kuraklık olacak olsa, Abdülmuttalib'e rica ediliyor, hep birlikte Mekke'deki Sebir Dağı'na çıkıyorlar. Burada yapılan dua ve yalvarmalardan sonra sağanak sağanak yağmur başlıyor.
Şeybetül Hamd 8 yaşına geldiğinde amcası Muttalib vefat etti ve yerine Abdülmuttalib milletine emir oldu. 143 yıllık ömründe herkes onu sevdi ve saydı. İnsanlar gönüllü olarak idaresine girdi. İran Kisrası hariç diğer bütün devlet başkanları onun üstünlük ve faziletini kabul ederlerdi. O asrının en iyi devlet reisi kabul ediliyordu. Ondaki bütün bu misk kokuların, iyilik ve güzelliklerin sebebi kainatın efendisine ait nur.
İşte Peygamberimizin dedesi bu. Hayatı ve bir bir hakikat olan rüyalarıyla Efendimizin geleceğini müjdeleyen insan. Daha pek genç olduğu bir sırada Kabe çevresindeki evinde uyuyor. Kalktığında halinde bir gariplik seziyor. Erginleşmiş, daha bir güzelleşmiş. Bir anda büyük bir değişme. Hemen bir kahine giderek bu olayın açıklanmasını ister. Kahin,
"Hemen evlenmelisin. Gök tanrısı böyle istiyor."
der. Abdülmuttalib iki kere evlenir. Ama olmayan gök tanrısı istediği için değil. Cenab-ı Hak öyle takdir ettiğinden.
İlk hanımından oğlu Haris dünyaya geldi. Bundan dolayı o Ebu Haris künyesiyle de anılır oldu. Birinci hanımı vefat edince bu sefer Fatma binti Ömer'le izdivac etti. Abdülmuttalib gene bir gün odasında ani bir uyku bastırmasıyla uyuyakaldı. İçinde çok şey saklı olan müthiş bir rüya gördü. Uyandığında bu rüyanın tesirinde sarsılıyor. Ne dese, nasıl yorumlasa. Gene bir kahine gitmeye karar verdi.
Abdülmuttalib gördüğü rüyayı kahine anlatır.
"Belimden bir beyaz zincir çıktı. Bu zincirin bir ucu doğuya, bir ucu batıya, bir ucu gökyüzüne, diğer ucu da yerin dibine uzanıyordu. Şaşkın bir vaziyette bu zincire bakıyordum ki birden yeşil bir ağaç oldu. Zincir ağaç haline gelmişti. Dünyada kaç türlü meyve varsa hepsi bu ağacın dallarından sarkıyordu. Ağaç aynı zamanda nur fışkıran bir ışık seliydi. Işığı güneşi bile bastırıyordu. Araplar ve Arap olmayanlar bu ağaca secde ediyorlardı. Giderek ağacın parlaklığı daha da çoğaldı. Kureyş kabilesinden bir cemaat bu ağacın dallarından tutundular. Bazı Kureyşliler de ağacı kesmek için toplandılar. Birden ortaya çok güzel yüzlü bir insan çıktı. Bu kadar güzel simalı birini ömrümde hiç görmedim. Bu güzel yüzlü insan ağacı kesmek isteyenlerin gözlerini çıkardı. Ağacın nurundan almak için elimi uzatırken güzel yüzlü adama bu ağacın nuru kime kısmet olur diye sordum. Kim bu ağacın dallarına yapışırsa ona dedi. O esnada iki heybetli insan gördüm. Ağacın altında duruyorlardı. Siz kimsiniz diye sordum. Biri benim ismim Nuh'tur dedi. Öbürü de isminin Halil İbrahim olduğunu söyledi. Sonra ikisi birden bana, ey Abdülmuttalip, bu ağaç o kadar mübarek, o kadar şerefli ki, kandan kana geçerek baba ve dedelerinden sonra sana kavuştu. Haberin olsun dediler.
Abdülmuttalip bu rüyayı anlatıp bitirdiğinde kahinin benzi sarardı, yüzü soldu. Demek ki korktukları zaman geliyordu. Bir müddet sustuktan sonra zor işitilir bir sesle rüyayı tabir etmeye başladı.
Neslinden büyük bir insan gelecek ve onun kurduğu nizam ebedi olarak yaşayacaktır. Nuh peygamberin görünmesi şuna delalet ediyor. O zata karşı gelenler Nuh'un ümmetinin asileri gibi denizde boğulacaklar. İbrahim peygamberse bir müjdeye işarettir. Ona tabi olanlar Allah'ın dostum dediği İbrahim peygamberin sevdiklerinden olacaklar.
Abdülmuttalib'in zevcesi Fatıma'ya intikal eden Muhammedi Nur, ondan Abdullah'a geçti. İncil'e tabi olanlar, Fatıma'nın Abdullah'a hamile olmasından sonra pür dikkat doğum haberini bekliyorlardı. İşte şimdi mesafeden mesafeye uçuşan bu haberdi.
Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi.
Yahya aleyhisselam Yahudiler tarafından şehit edildiğinde mübarek şehidin üzerinde bir cübbe bulunuyordu. Bu cübbe İsa peygamberin dinini devam ettirmek istediği için şehit edilen Yahya aleyhisselamın kanıyla ıpıslak olmuştu. Bu bir hatıra olarak saklanmış, zamanla cübbedeki kan lekeleri silinerek geriye sadece solgun izler kalmıştı. Cübbeden şıp şıp kan damladığı zaman ahir zaman peygamberinin babası dünyaya gelmiş olacaktı. Yahya aleyhisselama ait mucizeyi kitaplar böyle anlatıyordu. Günü geldiğinde mucize aynen gerçekleşti. Cübbedeki solgun izler yeniden taze kan lekeleri halini aldı. Cübbe şehidin üzerinden az evvel çıkarılmış gibi sıcak kanlar süzülerek hırkadan yere düşmeye başlamıştı. İşte ortalığı çınlatan bu haberdi.
Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi. Son peygamberin babası dünyaya geldi.
Abdullah çocukluğunda, ilk gençliğinde ve gençliğinde değişik zaman ve mekanlarda türlü hile ve tuzaklara maruz kaldı. Maksat onun, o saadet sultanının gelişine mani olmak. Ancak bu idraksizler bilmiyorlar ki Allah'ın sevgilisinin zuhuruna set çekmek mümkün değil. Milyonu, milyarı bir araya gelse kaderin ebediyete giden yollarını değiştirmek kimin elinde ve kimin haddine? Kıskançlık kâr etmeyecek, hakikat güneşi gelecektir. Bunun için Abdullah ilahi himayede. Abdullah büyüdükçe insanı şaşırtan, aklını almayacağı olaylar meydana geliyor. İçinde bulunduğu durumu babasına açıyor.
Babacığım, garip vakkalarla karşılaşıyorum.
Ne gibi?
Bir yere gidecek olsam belimden bir nur çıkıyor ve başımın üstünde toplanarak bulut haline geliyor.
Seni yakıcı güneşten koruyor.
Ne zaman nereye oturacak olsam toprak bana selam verdikten sonra, ey Abdullah, Haberin var mı? Muhammed Aleyhisselam'ın emanetini taşıyorsun diyor.
Nuru kastediyor.
Kurumuş, hayat izi kalmamış bir ağacın altında dinlenecek olsam, o cansız ağaç birden zümrüt gibi yemyeşil oluyor. Ben oradan uzaklaşınca bir de bakıyorum ki ağaç gene eskisi gibi kupkuru. Babacığım, bütün bu olanlar nedir? Ne oluyor anlayamıyorum.
Ey oğlum, sana müjdelerin en güzeli olsun. İnsanların ve cinlerin efendisi, canlıların ve cansızların peygamberi senin canından, senin kanından dünyaya gelecek. Anlattıkların buna dalalet ediyor. Ben de benzeri pek çok fevkalade hadiseyi yaşadım. Onlar da aynı haberin müjdecisiydi. Hayırlı olsun. Seni bir kere değil, bin kere tebrik ederim evladım. Sana olan muhabbetim demek boşuna değilmiş.
Abdullah 20 yaşına girdiğinde yüzündeki güzellik öylesine artmıştı ki Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlatıyordu. Alnındaki nur sanki bir güneş olmuştu. Abdullah'la evlenmek isteyen kızların haddi hesabı yoktu. Harikulade olaylar devam ediyor. Abdullah ne zaman putların yanından geçecek olsa bir ses...
Ey Abdullah! Sakın putlara yaklaşmayasın. Sen yüksek şan sahibi o emsalsiz insanın nurunu taşıyorsun. O peygamberdir. Bu putlara tapan bahtsızlar onun eliyle cezalarını bulacaklar.
Şam'da bulunan Yahudiler, Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişine az bir zaman kaldığını anladılar. İsrailoğullarından peygamberlik gidecek diye dövünmeye başladılar. Aralarından seçtikleri 70 genci Mekke'ye Abdullah'ı öldürmeye gönderdiler. Bu gençler Abdullah'ı öldürmeye and içerek Mekke'ye gelip fırsat kollamaya başladılar. Ve bir gün bekledikleri an geldi. Abdullah ava gitmek üzere şehir dışına çıkmıştı. Abdullah'ın avlandığı yerde Abdullah'ın akrabalarından Vehb de avlanıyordu.
Vehb, Yahudilerin yalın kılıç Abdullah'ın peşine düştüklerini görünce niyetlerini anladı. Yanında bulunan birkaç arkadaşıyla Abdullah'a nasıl yardım edeceklerini konuşurken ani bir ses patlamasıyla irkildiler. O da ne? Gökyüzü ikiye ayrılmış gibi. Gökten yalık kılıç inen süvariler bir anda Yahudileri kılıçtan geçirdiler. Sonra da geldikleri gibi gittiler. Vehb ve arkadaşları bu olanları gördüklerinde şaşkınlıklarından dona kaldılar. Abdullah ise olanlardan habersiz ormanda avlanıyordu.
Vehb şahidi olduğu bu olayın tesadüf olmadığını bilecek kadar akıllıydı. Bunun için kızı Amine'yi Abdullah'la evlendirmek istedi. Bu zevcesiyle görüştü. Bu işe o da memnun olmuştu. Vakit geçirmeden durumu Abdülmuttalib'e açıkladılar. Abdülmuttalib de Amine'nin kusursuz güzelliğini, iffetini ve yüksek ahlakını işitmişti. Amine her bakımdan devrinin en seçkin kızıydı. Teklifi o da memnun olarak Amine'yi Abdullah'a almaya karar verdi. Ebu Talib'in evinde nikah yapılarak iki genç evlendiler. Düğün günü hem Arefe'ye hem de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye rastladı. Düğün gecesi melekler göklerde şenlikler yaptılar. Cebrail aleyhisselam o gece yeryüzüne inerek Kabe üzerine yeşil bir bayrak dikti. Sonra bir ses bütün yeryüzünde yankılandı.
İnsanların en hayırlısı ve peygamberlerin efendisine ait nur Amine Hatun'a geçti. O yakında doğacaktı.
Bu habere bütün melekler sevindi. Kurtlar ve kuşlar sevinç çığlıkları atmaya başladılar.
Ancak bu habere bir üzülen vardı. Lanetlenmiş bir mahluk. İblis. Peygamberimiz anne karnına düşünce İblis öyle üzüldü, öyle üzüldü ki gamdan simsiyah olan yüzüyle dağ deniz demeden dolaştı durdu. Nihayet bitkin ve ümitsiz bir halde Ebu Kubeys dağına çöktü. Bütün evlatlarını yanına çağırarak
"Ey Ey oğullarım! Biz bundan sonra iflah olmayız. Sonumuz geldi. Zira canlı cansız her şeyin peygamberi olan Abdullah'ın oğlu Muhammed anne rahmine düştü. O peygamber olunca putları kırarak zulmü yıkıp adaleti getirecek. Dünyayı mescitlerle donatıp imanı yayacak, küfrü yok edecek. Hayırlı işleri emredip kötülüğü men edecek. Yolunda gidenler saadete kavuşacaklar. Onun ümmeti yiyip içmeye Allah'ın adıyla başlayacak ve gene Allah'ın adıyla bitirecek. Birbirlerine nasihat edecek ve emri maruf yapıp nehyi münkeri bırakmayacaklar. Bu şartlarda onları doğru yoldan nasıl ayıracağım? Nasıl?
Ey efendimiz, kendinizi bu kadar üzmeyin, hırpalamayın. Adem peygamberden bu yana insanları nasıl aldatıp yoldan çıkardıksa ümmeti Muhammed'i de yine öyle çalışır yoldan çıkarırız.
Hayır! Bu dediğin olmaz! Çünkü az önce saydığım meziyetleri sebebiyle siz onlara yaklaşamaz ve aldatamazsınız. Çünkü bu ümmetin mensupları bir dindaşlarının bir yanlışını görecek olsalar hemen onu ikaz eder, uyarırlar, doğru yola çekerler.
Biz de efendimiz onların arasına cimrilik, birbirini çekememezlik, birbirlerinin malını, mülkünü kıskanma gibi kötü duyguları aşılarız. Böylece bunları avucumuzun içine alarak istediğimizi rahatlıkla yaptırırız.
Eh bey,